Ayrım 9, 17-25 Aralık, Ali Özgündüz, sayfa 84. Ergenekon, Balyoz, Sığınacak Liman. Yargıya müdahaleler ilginç bir duruma geldi. Konuyla ilgisi yok gibi görünse de Ergenekon, Balyoz, Oda TV, askeri casusluk, KCK davalarına bakan savcı ve hakimlerin de yerlerinde değişiklikler yapılmaya başlandı. Tam da bu sıralar Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını cemaatin gerçekleştirdiği tartışmalarının yanı sıra yeniden yargılama formülleri konusundaki tartışmalar da hız kazandı. Derken 30 Ocak günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde aralarında Ergenekon davası savcılarının da bulunduğu 90 savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değişenler arasında 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarını yapan savcılar da yer alırken 25 hakim de başka adliyelerde görevlendirildi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına bakan Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu'nda görevli Savcı Celal Kara ile memur suçlarına bakan Mehmet Yüzgeç'in de görev yerleri değiştirilirken eski başsavcı Turan Çolakkadı tarafından sonradan görevlendirilen Mustafa Erol da 17 Aralık dosyasından alındı. Celal Kara, İnfaz İlamat Bürosu'nda infaz savcısı olarak görevlendirildi. Soruşturmada sadece savcı Ekrem Aydıner kaldı. Yargıya müdahale tüm hızıyla sürerken hükümet 17 ve 25 Aralık operasyonu sonrasında dile getirdiği paralel devlet ve örgüt iddialarıyla ilgili adım atmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 ve 25 Aralık operasyonunu yapan polisler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasının en dikkat çekici bölümü ise operasyonun örgütsel yapı tarafından organize edildiği iddiası oldu. Havuz medyası literatüre giriyor. Erdoğan Bayraktar Anadolu Ajansı'na 3 Şubat 2014 günü yazılı bir açıklama göndererek yapılan her şeyden başbakanın haberi olduğuna ve asıl kendisinin istifa etmesi gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamayı düzeltti ve özür diledi. Ertesi gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında hazırlanan fezlekeyi açıkladı. ATV ve Sabah gazetesinin satışı sırasında iş adamlarından para toplanması için Binali Yıldırım'ın koordinatör yapıldığını ve 630 milyon dolar para toplandığını savundu. CHP liderine göre Sabah ve ATV'nin satışı için para aktaran firmalara bunun karşılığında 87 milyar 832 milyon liralık ihale verildi. Paraların havuzda toplanması nedeniyle başta bu medya kuruluşları olmak üzere muhaliflerce yandaş medya organlarına havuz medyası denilmeye başlandı. 25 Aralık'la ilgili ilk ifade alınıyor. 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında ifade alınabilmesi için 44 gün beklendi. 7 Şubat tarihinde ilk olarak iş adamı Hasan Bağcı'nın ifade verdiği belirtildi. 10 Şubat'ta Sinpaş YYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, 11 Şubat'ta milletin amına koyacağı sözlerinin sonra Başbakan Erdoğan'la birlikte aldığı ihalenin açılışında ortaya çıktığı ödüllendirilen Mehmet Cengiz, 12 Şubat'ta Sabah ve ATV'nin yeni sahibi olan Cemal Kalyoncu ile Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu, 17 Şubat'ta Turkuaz Medya yani Sabah'la ATV grubunun satışına açıktan fonladığı iddia edilen 3. Boğaz Köprüsü'nün yapımcısı İC Holding'in sahibi İbrahim Çeçen, 18 Şubat'ta iş adamı Nihat Özdemir 25 Aralık soruşturması kapsamında ifade verdi. Bilal Erdoğan'ın ise 5 Şubat tarihinde aynı kapsamda ifade verdiği 14 Şubat günü basına yansıdı. Aynı gün öğle saatlerinde İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi tahliye etti. Böylelikle tahliyeler süreci başladı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Fatih Belediyesi grubundan tutuklular tahliye edildi. 28 Şubat'ta ise Barış Güler, Rıza Sarraf ve Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiye tahliye kararı çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu kimse kalmadı. Mecliste tarihi gün. AKP'li dört bakanla ilgili fezlekeler bir türlü TBMM'nin gündemine gelmiyordu. AKP yerel seçimler öncesi bu konunun milletin meclisinde görüşülmesini ve halkın ne olup bittiğini öğrenmesini istemiyordu. Ancak biz ana muhalefet partisi olarak buna müsaade edemezdik ve nihayet söz konusu fezlekelerin TBMM genel kuruluna getirilmemesi nedeniyle verdiğimiz genel görüşme önergesinin görüşülmesi için CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine 19 Mart 2013 tarihinde meclis olağanüstü olarak toplandı. İktidar partisi toplantı yeter sayısının bulunamayacağı düşüncesiyle başlangıçta genel kurul açılışına katılmadı. Yapılan yoklama üzerine toplantı yeter sayısının olduğunu görülmesi üzerine AKP'li milletvekilleri de genel kurula girerek toplantıya katıldılar. Meclis Başkanı Cemil Çiçek imzalı aşağıdaki yazı okunarak genel kurula bilgi verildi. Ancak yazı içeriği eksikti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Meclis Başkanlığı'na yazdığı üst yazıyı okuyup gelen fezlekeler ve ekleri milletvekillerinin incelenmesine açılmıştır denmeliydi. Ancak bu yazıda dosyaların tetkike açıldığı belirtilmedi. AKP hala karartma peşindeydi ve ne yazık ki TBMM Başkanı da buna alet olmuştu. Burada Millet Meclisi'nde okunan yazıyla ilgili fotokopi var. Okumaya çalışayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, sayı 434-525-47-120.10, konu meclis soruşturması. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na, İçişleri Eski Bakanı ve Mardin Milletvekili Muammer Güler'in hakkında sahte belge düzenlemek, soruşturmanın gizliliğine ihlal, nüfus suistimali ve birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar. Ekonomi Eski Bakanı ve Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, birçok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar. Ve Avrupa Birliği Eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27.2.2014 tarihli ve 2013-320.764 CM sayılı üst yazısı ve ekleri anayasanın 100. maddesine göre gereği yapılmak üzere 28.2.2014 tarihinde başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. Bilindiği gibi anayasanın 100. maddesi uyarınca meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 10'da birinin yani 55 üyenin vereceği bir önergeyle istenebilmektedir. Böyle bir önerge olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan yazı ile ilgili olarak meclis soruşturmasına ilişkin resmen bir işlem başlaması mümkün bulunmadığından gereğinin tayin ve takdiri Yüce Heyet'in bilgilerine sunulur. Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Fezlekelerle ilgili CHP grubu adına ben konuştum. CHP'li milletvekillerinin meclis başkanlığından okunmasını talep ettiği ama başkan vekili Sadık Yakut'un okumadığı, savcılığın fezlekeleri sevk ettiği üst yazı tarafımdan kürsüde okundu ve meclis tutanaklarına şöyle kaydedildi. Yasama yılı 4, Birleşim 72, tarih 19 Mart 2014. CHP grubu adına Ali Özgündüz, İstanbul. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün niye toplandık? Efendim, bizim Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak fezlekelerin okunması yaklaşık 90 gündür Türkiye'nin ülkemizin gündemini işgal eden, hatta dünyanın gündeminde olan, tarihin gördüğü en büyük yolsuzluk, rüşvet olayıyla ilgili olarak fezlekelerin okunması, genel kurulun bilgisine sunulması için toplandık. Ancak Sayın Meclis Başkanı ne yaptı? Az önce okundu. Burada tezkere diyor ki, efendim Erdoğan Bayraktar hakkında, Muammer Güler hakkında, Zafer Çağlayan hakkında, Egemen Bağış hakkında kaçakçılık, birden çok kez rüşvet almak, resmi belgede sahtecilik, nüfus ticareti, görevi kötüye kullanmak suçlarından İstanbul Başsavcılığı'nın fezlekesi gelmiştir. Gereğinin tayin ve takdiri Yüce Heyet'in bilgisine sunulur. Değerli arkadaşlar, bu böyle olmaz. Burada anayasanın 100. maddesine göre meclis başkanının tek başına bakanlar hakkında meclis soruşturması açma yetkisi olmadığı için bu işin ancak 55 milletvekilinin imzasıyla bu sürecin başlıyor olması gerektiği için bu fezlekeler, suçlamalar bunlardır diyerek savcılığın üst yazısını okuması ve dosyanın milletvekillerinin bilgisine, incelemesine açıldığının belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde milletvekilleri hangi suçtan hangi bakan hakkında niye soruşturma önergesi verdiğini bilemez, vicdanen kanaat getiremez. Yani kişinin bu milletvekili hakkındaki iddialar soyut mudur, değil midir, gerçek midir? Bunu bilerek vicdanen müsterih olup buna göre soruşturma önergesine imza atması için bu dosyaların mutlaka genel kurulun tetkikine açılması zorunludur. Neyi okutmadınız arkadaşlar? İstanbul Başsavcılığından gelen yazıyı. Ne vardı o yazıda? Daha önce Adalet Bakanlığı'na geldi 1,5 sayfalık yazı. Bakan Bey biraz önce burada söyledi. Dedi ki bizim görevimiz sadece postacılıktır ama 26 gün inceledik. Daha önce komisyonda da bu konu tartışıldı. Sizin göreviniz postacılıksa bunu hemen intikal ettirin kardeşim meclis başkanlığına. Hayır, intikal ettirmiyorum, üzerine kuluçkaya yatacağım, 26 gün bekleteceğim. Bu 26 günde ne yapacaksın? Operasyon yapacağım, savcıları görevden alacağım, yeni atadığım başsavcıyı çağıracağım Ankara'ya, talimatlar vereceğim, ondan sonra göndereceğim. Bu arada ne oldu peki? Bu arada ne oldu biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Sizin bir bakanınız hakkında defalarca rüşvet alma iddiası olan, isnadı olan bakan savcılığa bir dilekçe gönderdi. Dedi ki, efendim benim oğlumla ilgili konuşmalarım CMK 135'e 2'ye göre delil olamaz. Bunları, bu tapeleri çıkarın. Bunu demekle aslında ne yaptı biliyor musunuz? Sizin bütün argümanınızı çökertti. Hani diyordunuz ya montaj, dublaj. Montaj dublajsa niye çıkarılmasını istiyor? Ha, demek ki gerçek. Demek ki gerçek. CHP sıralarından alkışlar. Bunların çıkarılmasını istedi değerli arkadaşlar. Savcı yeniden gönderdiği üst yazıda bunları da izah etti. Niye çıkarmadığını izah etti. Çünkü Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bir kararında diyor ki, eğer suç işleme iradesi varsa, yani birlikte suç işliyorlarsa, o saatten sonra artık tanıklık sıfatı, statüsü sona erer. Bu da şüphelidir. Yani başka bir örnek vereyim. Bakanoğlu da konuşuyor. Diyelim ki bir uyuşturucu ticareti ya da adam öldürme konusunda anlaşıyor. Efendim hayır, ben birisini yargılayacağım. Diğerinin görüşmesi tanıklıktan çekilme statüsünde olan bakandır. Oğluyla görüşmesinden dolayı bunu değerlendiremem. Ben bunu çıkarıyorum. Böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Değerli arkadaşlar, dediğim gibi bakanınız bunu istedi. Neydi İstanbul Savcılığı'nın gönderdiği yazı? Okuyorum şimdi size. Sizin gizlediğiniz yazıyı okuyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu'nca yürütülen 2012/120.653 soruşturma numaralı evrakta Rıza Sarraf liderliğindeki suç örgütünün resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, rüşvet alıp vermek ve benzeri suçları işlediği tespit edilmiş, mahkemece verilen kararlar çerçevesinde yapılan iletişimin tespit ve kayda alınması, arama, el koyma, yakalama, gözaltına alma ve benzeri delil toplama faaliyetleri sonrasında şüphelilere yönelik 17-12-2013 tarihinde operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen operasyon sonrası iletişimin tespit ve kayda alınmasına ilişkin kararlar çerçevesinde yapılan dinlemelerle ilgili şüphelilerin yapmış olduğu görüşmelere ilişkin çözüm tutanakları, fiziki takip tutanakları, soruşturma aşamasındaki ifade tutanakları, bunlara ilişkin ses ve görüntüleri içeren CD ve DVD'ler ve soruşturma evrakının bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir. Suçun işlendiği tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Mersin Milletvekili Mehmet Zafer Çağlayan hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, birden çok rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar. İçişleri Bakanı olarak görev yapan Mardin Milletvekili Muammer Güler hakkında sahte belge düzenlemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal, nüfus suistimali ve birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar. Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapan İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar. Devam ediyor. Soruşturma önergesi ve sonraki işlemlerin yapılması amacıyla anayasanın 100. ve iç tüzük 107. maddeleri gereğince gereğinin takdiri için meclis başkanlığına gönderiyor. Şimdi usul nedir arkadaşlar? Meclis başkanlığına geldi. Cumhuriyet savcısı bakanlar hakkında soruşturma yapamayacağı için bu evrakı buraya gönderiyor. Burada ne gibi deliller var? Bakanlarla ilgili çikolata kutuları, diğerleri gerçek mi değil mi? Hani bunlar gerçek değil diyorsunuz ya, gidip bakacağım. Burada mahkeme kararı var mı? İletişimin tespiti doğru mu? Efendim bu teknik takip var mı? Havaalanından giderken bu şeyler var mı? Bunlara bakacağım. Bu paralar doğru mu? Paralar doğru mu efendim? Bu kasalar doğru mu? Yoksa bunlar uydurma mı? Efendim bu Rıza Sarraf'ın götürdüğü bu rüşvet doğru mu, buna bakacağım. Bu taksi Egemen Bağış'ın evine rüşvet götürüyor mu, buna bakacağım. Buradaki bavulda bu milyon dolarlar gidiyor mu, buna bakacağım. Doğru mu? Bu saat 700 bin liralık saat verilmiş mi, verilmemiş mi, buna bakacağım. Bu saat kolundaki saat montaj mı değil mi, buna bakacağım. Dolayısıyla bunlara bakarak vicdanen kanaat getirdiğim zaman da bu kişiler hakkında soruşturma komisyonu kurulması için önerge vereceğim, imza atacağım. Çünkü anayasa diyor ki, soruşturma komisyonu kurulabilmesi için fiilin, eylemin gerekçelerinin belirtilmesi lazım. Ben neye göre karar vereceğim arkadaşlar? Milletvekili neye göre soruşturma komisyonu kurulmasını isteyecek? Bunların incelenmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bakın burada bizim anayasamıza göre genel kurulun bilgisine sunulduktan sonra bu dosyaların mutlaka sizlerin görüşüne açıklanması lazım ki, siz şimdi diyorsunuz ki 55 kişi imza attık. Ya neye göre attınız arkadaşlar? Bilmeden. Yani suçlama hangi bakan hakkında, hangi suçlama, neye göre attınız? Bilmeden imza atıyorsunuz. Burada bu komisyon, 15 kişilik komisyon, daha sonra kurulacak soruşturma komisyonu bir savcı gibi görev yapacak, delilleri toplayacak, bakanı çağıracak, ifadesini alacak, sorguya çekecek bakanı. Hani bu Egemen Bağış'ınız var ya, çikolatacı Egemen Bağış bu. Hani Allah'ın ayetiyle, kelamıyla dalga geçen, onu sorguya çekeceğiz. Diyeceğiz ki sen bu çikolata kutusunu efendim 500 bin dolar. Hayırdır, nereden geldi? Marina ki Marina, bir gelsin bakalım Marina, bir sorgulayalım. Geldi, sana bu paralar verildi mi, verilmedi mi? Ya Allah'tan korkun, bu Egemen Bağış'ı mı koruyorsunuz? Yani Allah'ın kelamıyla alay eden bu adamı mı koruyorsunuz? Değerli arkadaşlar, bunları korumayın lütfen. Ben size güveniyorum. Size inanıyorum, yani iktidar partisi içindeki milletvekillerinin de gerçekten bu işin ortaya çıkmasını isteyeceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Buradaki soruşturma, meclisin yapacağı soruşturma, ceza muhakemesi kanununa göre bir ceza soruşturmasıdır. Ceza soruşturmasının gayesi, amacı gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu çıkarılmalı ki suç işleyenler yüce divana sevk edilmeli ki vatandaşın devlete ve kanunlara güveni olsun. Yani suç işleyen kişi bakan dahi olsa korunmuyor. Bu ülkede kanunlar herkese eşit uygulanıyor. Bu anlayışın yerleşmesi için zorunludur. Bu kişilerin yüce divana sevk edilmesi gerekiyor. Biz diyoruz ki bu adı yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet olayına batan bakanları mutlaka gerçekten hepimiz elimizi vicdanımıza koyarak bir savcı gibi eylemlerini tek tek soruşturup bütün delilleri toplayarak bu kişileri yüce divana gönderelim. Orada aklanır mı, paklanır mı? İnşallah aklanırlar. Yani suçları yoksa elbette ki. Yani durup dururken kimseyi itham etmeyelim. Suçları yoksa aklansınlar ama gitsinler. Masumiyet karinesi falan diyorsunuz ya, işte masumiyet karinesini eğer istiyorsanız bu kişileri gönderelim. Çünkü yargılama yetkisi Türk milleti adına mahkemelere aittir. Bizde de değil. Bizim buradan göndereceğimiz işlem sadece bir iddianamedir. İddianameyi ne zaman savcı düzenler? Yeterli şüphe, yeterli emare varsa bir kişi hakkında, ki vardır, bizim onu göndermemiz gerekiyor. Çağdaş demokratik rejimlerde konumu, görevi, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenlerin cezalandırılması esastır. Parlamenter rejimlerde de bu görevi bakanlarla ilgili suç işlediği iddia olunan bakanlarla ilgili denetim yapmak, onları ilgili yargı mercileri önüne göndermek görevi millet adına bu yüce meclisindir. Yani meclis aslında bir denetim görevi olarak ve yine bakanlarla ilgili yerinden kalkan bir cumhuriyet savcısı soruşturma açmasın diyerek bu yüce meclis kendi içinden çıkan yürütme organını denetleyerek suç isnadı olan kişileri yüce divana sevk edecek ve bağımsız mahkemeler önünde bu kişiler hesap vereceklerdir. Bir başka şey. 37.500 dolar mıdır, TL midir bilmiyoruz. Piyano gönderiliyor evine. Şimdi ben merak ediyorum, Zafer Çağlayan o piyanoyu çalarken coşup çağlıyor mu acaba? O saate de bakıyor mu acaba? Hakikaten merak ediyorum. Çalma işini öğrenmiş mi? Hangi coşkuyla çalıyor? Ne kadar çalıyor? Bunu merak ediyorum değerli arkadaşlar. Ya insanın utanıp yere girmesi, eriyip yere girmesi lazım. Allah başa vermesin. Böyle bir şey olursa insan toplum karşısına çıkamaz, ülkede yaşayamaz, erir, yere girer. Birazcık arlanma duygusu varsa insanın bunu kabul etmesi mümkün değildir. Son olarak değerli milletvekilleri, özellikle sizin gruba seslenmek istiyorum, iktidar partisine. Siz geçmişte belediyelerinizde rüşvet alan da veren de melundur diye bir şey yazıyordunuz. Bu hadisi şerif. Şu anda kaldırdınız onu galiba. Yani sadece belediyelerden kaldırmadınız. Galiba vicdanlarınızdan da kaldırdınız değerli arkadaşlar. Yani bu hadis gitti mi? Sizin kitabınızda yok mu artık? Bunu kaldırdınız mı? Bakın bu işin kıstası budur. Peygamber Efendimiz zamanında vergi memuru geliyor diyor ki, bunlar hazinenin, bu da benim. Peygamberimiz de diyor ki, söyleyin bana, bu adam evinde otursaydı kendisine verilen hediyeler hediye olarak verilir miydi? Demek ki bu rüşvettir. Dolayısıyla oraya buraya evirmeye çevirmeye gerek yoktur. Bunun altında kalırsınız. Bunları mutlaka yüce divana gönderip gereği yapılmalıdır diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aynı gün CHP grubundan 60 kişinin imzalarıyla bu 4 bakan hakkında ayrı ayrı soruşturma önergesi verdik. 9. ayrımın sonu. Sayfa 92.